Ayrım 32.
Babacığım, ben yarım saatliğine yukarıya odama çıkacağım. Kağıda, merak etmeyin. Şimdi tiyatroya Kadife ile konuşmaya gidiyor. Hiç kalkmayın yerinizden. Yukarıda da bir işimiz ve acelemiz var. Hay Allah razı olsun dedi Turgut Bey ama telaşlıydı. İpek K'yı elinden tuttu. Lobiden geçerken de hiç bırakmadan merdivenlerden yukarı çıkardı onu. Cavit bizi gördü dedi K. Ne düşünmüştür? Boş ver dedi İpek neşeyle. Yukarıda K'dan aldığı anahtarla odanın kapısını açtı. İçeri girdi. İçeride geceki sevişmelerinin hala belli belirsiz bir kokusu vardı. Burada seni bekleyeceğim. Dikkat et kendini. Sunay ile takışma. Sahneye çıkmamasını Kadife'ye babasının ve bizim isteğimiz olarak mı söyleyeyim? Lacivert'in isteği olarak mı? Lacivert'in isteği olarak. Niye diye sordu K. Kadife Lacivert'i çok seviyordu ondan. Kız kardeşimi tehlikeden korumak için gidiyorsun oraya. Lacivert'i kıskanmayı unut. Unutabilirsem. Almanya'da çok mutlu olacağız dedi İpek. Kollarını K'nın boynuna doladı. Hangi sinemaya gideceğiz söyle bana. Film müzesinde cumartesi akşamları geç saatte dublajsız Amerikan sanat filmleri gösteren bir sinema vardır dedi K. Oraya gideceğiz. Gitmeden önce istasyon civarındaki lokantalarda döner ve tatlı turşu yiyeceğiz. Sinemadan sonra evde televizyon karıştırıp eğleneceğiz, sonra da sevişeceğiz. Benim siyasal sürgün maaşım ve bu son şiir kitabım için yapacağım okumalarda alacağım para, ikimize de yeteceği için ikimizin de birbirimizi sevmekten başka bir işi olmayacak. İpek ona kitabının adını sordu, K söyledi. Güzel dedi İpek. Hadi canım git artık, yoksa babam meraklanacak ve kendi düşecek yollara. K paltosunu giydikten sonra İpek'e sarıldı. Artık korkmuyorum diye yalan söyledi. Ama ne olur ne olmaz, bir karışıklık çıkarsa şehirden ayrılan ilk trende seni bekleyeceğim. Bu odadan çıkabilirsem diye güldü İpek. Ben köşeden kaybolana kadar pencereden bak olur mu? Olur. Seni bir daha görememekten çok korkuyorum dedi K kapıyı kaparken. Kapıyı kilitleyip anahtarı paltosunun cebine koydu. Sokakta geri dönüp İpek'in penceresine rahatça bakabilmek için kendini koruyan iki eri birkaç adım önden yollamıştı. İpek'i Karpalas Oteli'nin birinci katındaki 203 numaralı odanın penceresinden hiç kıpırdamadan kendisine bakarken gördü. Kadife elbisesinin içinde artık soğuktan ürperen bal rengi omuzlarına küçük masa lambasından K'nın bir daha hiç unutmayacağı ve hayatının geri kalan 4 yılında kafasında mutlulukla ilişkilendireceği turuncumsu bir ışık vuruyordu. K bir daha İpek'i hiç görmedi. 40. İki taraflı casusluk zor olmalı. Yarım kalan bölüm. K Millet Tiyatrosu'na yürürken sokaklar boşalmış, bir iki lokanta dışında bütün kepenkler indirilmişti. Çayhanelerin son müşterileri sigara ve çayla geçirdikleri uzun günün sonunda yerlerinden kalkarlarken televizyondan gözlerini hala alamıyorlardı. Millet Tiyatrosu'nun önünde ışıkları yanıp sönen 3 polis aracını ve yokuşun aşağılarındaki iğde ağaçlarının altında bir tankın gölgesini gördü K. Akşam ayazı bastırmıştı. Saçaklardan sarkan buzların ucundan kaldırımlara sular akıyordu. Atatürk Caddesi'nin bir yanından öteki yanına gerilmiş naklen yayın kablosunun altından geçip tiyatro binasına girerken cebindeki anahtarı avucunun içine aldı. Kenarlarda düzenle sıralanmış polisler ve askerler sahnede yapılan provanın boş salonda yankılanışını dinliyorlardı. K da koltuklardan birine oturdu ve gür sesli Sunay'ın tane tane söylediği kelimeleri, başı örtülü Kadife'nin kararsız ve zayıf cevaplarını ve sahnedeki dekoru, bir ağaç, aynalı bir makyaj masası, yerleştirirken arada bir provaya karışan, daha içten söyle Kadife'ciğim, Funda Eser'in sözlerini izledi. Funda Eser ile Kadife bir ara kendi aralarında prova yaparlarken K'nın sigarasının ışığını gören Sunay gelip yanına oturdu. Hayatımın en mutlu saatleri bunlar dedi. Ağzı rakı kokuyordu ama sarhoş değildi hiç. Ne kadar prova yapsak da her şey sahnede o an hissettiklerimizle belirlenecek. Zaten Kadife'nin de tulata yeteneği var. Babasından ona bir mesaj ve bir de nazar boncuğu getirdim dedi K. Bir kenarda onunla konuşabilir miyim? Bir ara korumalarını atlatıp kaybolduğunun farkındayız. Karlar eriyormuş. Demir yolu açılmak üzereymiş. Ama tüm bunlardan önce biz oyunumuzu sahneleyeceğiz dedi Sunay. Lacivert iyi bir yere gizlenmiş mi bari diye sordu gülümseyerek. Bilmiyorum. Sunay Kadife'yi yollayacağını söyleyerek gitti ve sahnedeki provaya katıldı. Aynı anda sahne ışıkları yandı. K, sahnedeki 3 kişi arasında yoğun bir çekim olduğunu hissetti. Kadife'nin başında örtüyle bu dışa dönük dünyanın mahremiyetine hızla girivermesi K'yı korkuttu. Başı açık olsa, örtülü kızların giydiği o berbat pardesülerden birini giymeyip, ablasındaki gibi uzun bacaklarının birazını sergileyen bir etek giyse, Kadife'ye çok daha yakınlık duyacağını hissetti ama, Kadife sahneden inip yanına oturunca bir an Laciverdin niye ipeyi bırakıp ona aşık olduğunu da sezdi. Kadife, Laciverdi gördüm. Onu bırakmışlar. O da bir yere gizlenmiş. Bu gece çıkıp sahnede başını açmanı istemiyor. Bir de mektup yolladı sana. Kaan'ın Sunay'ın dikkatini çekmemek için sınavda kopya verir gibi el altından uzattığı mektubu kadife göstere göstere açıp okudu. Bir kere daha okudu ve gülümsedi. Kaan sonra kadifenin öfkeli gözlerinde yaş gördü. Baban da böyle düşünüyor kadife. Başını açmaya karar vermen ne kadar doğruysa bunu bu akşam öfkeli İmam Hatip öğrencilerin önünde yapman o kadar saçma. Sunay gene herkesi kışkırtacak. Bu akşam burada durmana hiç gerek yok. Hasta olduğunu söylersin. Bahaneye gerek yok. Sunay istersem eve dönebileceğimi söyledi zaten. Kadife'nin yüzünde gördüğü öfke ve hayal kırıklığının okul piyesine çıkmasına son anda izin verilmeyen genç kızınkinden çok daha derin olduğunu Kaan kavradı. Burada mı kalacaksın Kadife? Burada kalıp oyunda oynayacağım. Bu babanı çok üzecek biliyor musun? Bana yolladığı nazar boncuğunu ver. Seninle yalnız konuşabilmek için boncuğu ben uydurdum. İki taraflı casusluk zor olmalı. Kadife'nin yüzünde bir hayal kırıklığı da gördü Ka ama kızın aklının bambaşka bir yerde olduğunu acele hissetti hemen. Omzundan çekip Kadife'ye sarılmak istedi ama hiçbir şey yapamadı. İpek bana lacivertle eski durumlarını anlattı dedi Ka. Kadife sessizce çıkardığı paketten bir sigarayı ağır hareketlerle ağzına yerleştirip yaktı. Sigaranı ve çakmağını ona verdim dedi Ka beceriksiz bir havayla. Biraz sustular. Bunu laciverti çok sevdiğin için mi yapıyorsun? Onu da bu kadar çok sevdiğin şey ne Kadife? Söyle bana. Ka boşuna konuştuğunu, konuştukça da battığını anladığı için sustu. Funda Eser sahneden Kadife'ye seslenerek sırasının geldiğini söyledi. Kadife, yaşlı gözlerle Ka'ya bakıp kaldı. Son anda birbirlerine sarıldılar. Kadife'nin varlığını ve kokusunu hissederek bir süre sahnedeki oyunu seyretti Ka ama aklı orada değildi. Hiçbir şey anlayamıyordu. İçinde kendine olan güvenini, mantığını darmadağın eden bir eksiklik, kıskançlık ve pişmanlık vardı. Neden acı çektiğini aşağı yukarı çıkarıyordu da, acının neden bu kadar yıkıcı ve şiddetli olduğunu anlayamıyordu. İpek'le Frankfurt'a geçireceği yılların, tabii eğer onunla Frankfurt'a gitmeyi başarırsa, bu ezici, kahredici acıyla damgalanacağını hissederek bir sigara içti. Aklı karmakarışıktı. İki gün önce Necip'le buluştukları tuvalete gitti. Aynı küçük bölmeye girdi. Yüksekteki pencereyi açıp karanlık göğe sigara içerek baktı. Dışarıda yeni bir şiirin gelmekte olduğuna inanamadı ilk. Bir teselli ve umut olarak gördüğü şiiri heyecanla yeşil defterine geçirdi. Aynı kahredici duygunun hala bütün gücüyle içine yayıldığını anlayınca telaşla Millet Tiyatrosu'ndan çıktı. Karlı kaldırımlarda yürürken soğuk havanın kendisine iyi geleceğini düşündü bir an. İki koruma eri yanındaydı. Ve aklı daha da karışıktı. Bu noktada hikayemizin daha iyi anlaşılabilmesi için bu bölümü bitirip bir yenisine başlamalıyım. Ama bu, Kaan'ın bu bölümde anlatılması gereken başka şeyler yapmadığı anlamına gelmiyor. Önce Kaan'ın üzerinde durmadan defterine yazdığı Dünyanın Bittiği Yer adlı bu son şiirin Kar adlı kitaptaki yerine bakmalıyım. 41. Herkesin bir kar tanesi vardır. Kayıp Yeşil Defter. Dünyanın Bittiği Yer, Kaan'a karsak gelen 19. ve son şiirdi. Kaan'ın bu şiirlerin 18'ini, bazı eksikliklerle de olsa yanında hep taşıdığı yeşil bir deftere, aklına gelir gelmez yazdığını biliyoruz. İhtilal gecesi sahnede okuduğu şiiri yazamamıştı bir tek. Ka, daha sonra Frankfurt'tan İpek'e yazdığı ve hiçbirini postalamadığı mektupların ikisinde, Allah'ın olmadığı yer adını verdiği bu şiirini bir türlü hatırlayamadığını, kitabını bitirebilmek için bu şiiri mutlaka bulması gerektiğini, bunun için İpek Serhat Kars televizyonundaki video kayıtlarına bir bakarsa çok mutlu olacağını yazmıştı. Frankfurt'taki otel odamda okuduğum bu mektubun havasından, Kaan'ın İpek'in video ve şiir bahanesiyle kendisine aşk mektubu yazdığını düşünebileceğini hayal edip, huzursuz olduğunu da hissetmiştim. Aynı gece elimde, Melinda kasetleriyle döndüğüm odamda hafifçe kafayı bulduktan sonra, gelişigüzel açtığım bir defterde gördüğüm kar tanesini, bu romanın 29. bölümünün sonuna koydum. Daha sonraki günlerde defterleri okudukça Kaan'ın Kars'ta kendisine gelen şiirleri, kar tanesinin üzerindeki 19 noktayı yerleştirerek ne yapmak istediğini biraz olsun anladığımı sanıyorum. Ka daha sonra okuduğu kitaplardan altı kollu bir yıldız biçimindeki kar tanesinin gökte kristalleşmesiyle yeryüzüne inip biçimini kaybederek yok olması arasında ortalama 8-10 dakika geçtiğini, her kar tanesinin rüzgar, soğukluk, bulutların yüksekliği gibi etkenlerin yanında anlaşılamayan esrarengiz pek çok nedenle de biçimlendiğini öğrenince, kar taneleriyle insanlar arasında ilişki olduğunu sezmişti. Ben, K adlı şiirini, bir kar tanesini düşünerek Kars Kütüphanesi'nde yazmış, daha sonra Kar adlı şiir kitabının merkezinde de aynı kar tanesinin yattığını düşünmüştü. Daha sonra aynı mantıkla hareket ederek Cennet, Satranç, Çikolata Kutusu adlı şiirlerinin de hayali kar tanesinin üzerinde bir yeri olduğunu göstermişti. Bunun için kar tanelerinin şekillerini yayımlayan kitaplardan yararlanarak kendi kar tanesini çizmiş, Kars'ta kendisine gelen şiirlerin hepsini bu tanenin üzerine yerleştirmişti. Böylece yeni şiir kitabının yapısı kadar kendisini kar yapan her şeyi de bir kar tanesi üzerinde işaretlemiş oluyordu. Her insanın bütün hayatının içsel bir haritası olan böyle bir kar tanesi olmalıydı. Şiirlerin kar tanesinin üzerinde yerleştiği hafıza, hayal ve mantık dallarını K, Bacon'ın insan bilgisini sınıflandırdığı ağaçtan almış, altıgen kar yıldızının dalları üzerindeki noktaların ne anlama geldiğini Kars'ta yazdığı şiirleri yorumlarken uzun uzun tartışmıştı. Bu yüzden Kars'ta yazdığı şiirler üzerine Frankfurt'ta tuttuğu 3 defter dolusu notun büyük çoğunluğunu kar tanesinin anlamı kadar K'nın kendi hayatının anlamı üzerine bir tartışma olarak da görmek gerekir. Söz gelimi, Vurularak Ölmek adlı şiirin kar tanesi üzerindeki yerini tartışıyorsa, önce şiirde ele aldığı korkuyu açıklıyor, bu şiirin ve korkunun neden hayal dalına yakın yerleştirilmesi gerektiğini irdeliyor, neden hafıza dalının tam üzerindeki dünyanın bittiği yer adlı şiirinin yakınında ve çekim alanında olduğunu yorumlarken, esrarlı pek çok şeyin de malzemesini verdiğine inanıyordu. K'ya göre herkesin hayatının arkasında böyle bir harita ve bir kar tanesi vardı ve uzaktan, birbirlerine benzeyen insanların aslında ne kadar değişik, tuhaf ve anlaşılmaz olduğu herkesin kendi kar yıldızının çözümlemesi yapılarak kanıtlanabilirdi. K'nın şiir kitabının ve kendi kar yıldızının yapısı hakkında tuttuğu sayfalar dolusu, Çikolata Kutusu adlı şiirin hayal dalında olmasının anlamı neydi? Bütün İnsanlık ve Yıldızlar şiiri K'nın yıldızını nasıl biçimlendirmişti? Vesaire. Not hakkında romanımızın gerektirdiğinden fazla söz söylemeyeceğim. Kendilerini aşırı önemseyen, yazdıklarının her saçmalığın ileride bir araştırma konusu olacağına inandığı için kasıla kasıla daha yaşarken kendi kendilerinin kimsenin bakmadığı bir heykeli haline gelen şairlerle K gençliğinde alay ederdi. Modernist efsanelere kanarak zor anlaşılır şiirler yazan şairleri yıllarca küçümsedikten sonra hayatının son 4 yılında kendi yazdığı şiirleri kendi kendine yorumluyor olmasının gene de birkaç hafifletici özürü vardı. Notlarını dikkatle okuyunca anlaşıldığı gibi Kars'ta kendisine gelen şiirleri K, bütünüyle kendi yazmış gibi hissetmiyordu. Bu şiirlerin kendi dışında bir yerden geldiğini, kendisinin onların yazılması, bir örnekte olduğu gibi söylenmesi için yalnızca bir araç olduğuna inanıyordu. K notlarını kendisinin bu edilgenlik durumunu değiştirmek, yazdığı şiirlerin anlamını ve gizli simetrisini çözmek için tuttuğunu birkaç yerde yazmıştı. K'nın kendi şiirlerinin yorumunu yapmasının ikinci özrü de buradaydı. K ancak Kars'ta yazdığı şiirlerin anlamını çözerse, kitabının eksikliklerini, yarım kalan dizeleri ve kaydetmeden unuttuğu Allah'ın Olmadığı Yer adlı şiiri tamamlayabilirdi. Çünkü Frankfurt'a döndükten sonra hiç şiir gelmemişti K'ya. K'nın 4 yılın sonunda gelen şiirlerin mantığını çözüp kitabını bitirmiş olduğu notlarından ve mektuplarından anlaşılıyor. Bu yüzden dairesinden aldığım kağıtları, defterleri Frankfurt'taki otelde içki içerek sabaha kadar karıştırırken, arada bir K'nın şiirlerinin buralarda bir yerde olması gerektiğini hayal edip, kendi kendime heyecanlanıyor, elimdeki malzemeyi yeniden karıştırmaya başlıyordum. Sabaha kadar arkadaşımın defterlerini karıştıra karıştıra onun eski pijamaları, Melinda kasetleri, kravatları, kitapları, çakmakları, Kadife'nin laciverde yolladığı ama K'nın ona vermediği çakmağı da daireden almış olduğumu böyle fark ettim. Arasında kabuslar ve özlemlerle dolu düşler ve hayaller görerek, rüyamda K bana yaşlanmışsın diyordu. Korkuyordum. Uyuyakaldım. Ancak öğle vakti uyandım ve günün geri kalanını karlı ve ıslak Frankfurt sokaklarında Talkut ölçünün yardım olmadan K hakkında bilgi toplamakla geçirdim. K'nın Kars'a gelişinden önceki 8 yılda ilişki kurduğu iki kadın da benimle görüşmeye, arkadaşımın biyografisini yazdığımı söylemiştim. Hemen razı oldu. K'nın ilk sevgilisi Nalan, değil son şiir kitabından, K'nın şiir yazdığından bile haberdar değildi. Evliydi, kocasıyla birlikte iki dönerci dükkanı ve bir seyahat bürosu işletiyordu. Baş başa konuşurken bana K'nın zor, kavgacı, huysuz ve aşırı alıngan biri olduğunu söyledikten sonra biraz ağladı. K'dan çok, solcu hayalleri feda ettiği gençliği için üzülüyordu. Bekar olan ikinci sevgili Hildegard'ın da tahmin ettiğim gibi, Kahn'ın ne yazdığı son şiirlerinde ne de Kar adlı şiir kitabından haberi vardı. K'yı ona Türkiye'de olduğundan çok daha ünlü bir şairmiş gibi tanıtmaktan duyduğum suçluluğu hafifleten oyuncu, flörtçü bir havayla bana K'dan sonra yaz tatillerinde Türkiye'ye gitmekten vazgeçtiğini, K'nın çok sorunlu, çok zeki, yapayalnız bir çocuk olduğunu, aradığı anne sevgiliyi huysuzluğu yüzünden hiçbir zaman bulamayacağını, bulursa bile kaçıracağını, ona aşık olmak ne kadar kolaysa, onunla birlikte olmanın o kadar zor olduğunu anlattı. K ona benden hiç söz etmemişti. Bu soruyu ona niye sorduğumu ve burada niye bahsettiğimi bilmiyorum. 1 saat 15 dakika süren görüşmemiz sırasında fark etmediğim şeyi, ince bilekli uzun parmaklı güzel sağ elinin işaret parmağının ilk ekleminin olmadığını Hildegard son anda il sıkışırken bana gösterdi ve K'nın bir öfke anında bu eksik parmakla alay ettiğini gülümseyerek ekledi. Kitabını bitirdikten sonra K, bir deftere el yazısıyla yazdığı şiirleri daktil edip çoğaltmadan önce, bundan önceki kitaplarında da yaptığı gibi bir okuma turuna çıkmıştı. Kassel, Braunschweig, Hannover, Osnabrück, Bremen, Hamburg. Ben de beni çağıran halk evinin ve Tarkut Ölçü'nün yardımıyla bu şehirlerde alelacele okuma geceleri düzenlettim. Tıpkı K'nın bir şiirinde anlattığı gibi ben de dakikliğine, temizliğine ve protestan konforuna hayran olduğum Alman trenlerinde pencerenin kenarına oturur, camda yansıyan ovaları, uçurumların dibinde uyuklayan küçük kiliseli şirin köyleri ve küçük istasyonlardaki sırt çantalı, renk renk yağmurluklu çocukları hüzünle seyreder, ağızlarında sigara istasyonunda beni karşılayan dernekli iki Türk'e, K'nın 7 hafta önce buraya okuma için geldiğinde yaptığı şeylerin aynısını yapmak istediğini söyler ve her kentte, tıpkı K'nın yaptığı gibi küçük ucuz bir otele kaydım yaptırdıktan, beni çağıranlarla bir Türk lokantasında siyasetten ve Türklerin ne yazık ki kültürle ilgilenmediğinden konuşup ıspanaklı börek ve döner yedikten sonra şehrin soğuk ve boş sokaklarında gezer, İpek'in acısını unutmak için bu sokaklarda yürüyen K olduğumu hayal ederdim. Akşam siyasete, edebiyata ya da Türklere meraklı 15-20 kişinin katıldığı edebi toplantıda en son romanımdan ruhsuzca bir iki sayfa okuduktan sonra birden konuyu şiire getirir, kısa zaman önce Frankfurt'ta öldürülen büyük şair K'nın çok yakın arkadaşım olduğunu açıklar, acaba yakın zaman önce burada okuduğu son şiirlerinden bir şeyler hatırlayan var mı diye sorardı. Toplantıya katılanların büyük çoğunluğu K'nın şiir gecesine gelmemiş olurdu. Gelenlerin ise siyasi sorular sormak için veya rastlantıyla geldiklerini, şiirlerini değil üzerinden hiç çıkarmadığı kül rengi paltosunu, soluk tenini, dağınık saçlarını, sinirli hareketlerini hatırlamalarından anlardım. Kısa bir süre içinde arkadaşımın en ilgi çeken yanı, hayatı ve şiirleri değil, ölümü olmuştu. Onu İslamcıların, Türk gizli servislerinin, Ermenilerin, Alman dazlaklarının, Kürtlerin veya Türk milliyetçilerinin öldürdüğüne dair pek çok kuram dinledim. Yine de kalabalık içinde K'ya gerçekten dikkat etmiş, akıllı, zeki, duyarlı birileri her zaman çıkardı. Edebiyat sever ve dikkatli bu kişilerden K'nın yeni bir şiir kitabını bitirdiğinden, Rüya Sokaklar, Köpek, Çikolata Kutusu ve Aşk adlı şiirlerini okuduğundan ve bu şiirleri çok, çok tuhaf bulduklarından başka pek fazla yararlı bir şey öğrenemedim. K şiirleri Kars'ta yazdığını birkaç yerde belirtmiş. Bu da memleket hasreti çeken dinleyicilere de seslenmek istediği şeklinde yorumlanmıştı. Okuma gecesinden sonra K'ya, sonra da bana, sokulan tek çocuklu, dul, 30 yaşlarında esmer bir kadın, K'nın Allah'ın Olmadığı Yer adlı bir şiirinden de bahsettiğini hatırlıyordu. Ona göre büyük ihtimalle K, tepki çekmemek için bu uzun şiirden yalnızca bir dörtlük okumuştu. Ne kadar zorladıysam da bu dikkatli şiirsever okur, çok korkunç bir manzara demekten başka bir şey hatırlayamadı. Hamburg'daki toplantıda ön sırada oturan bu kadın, K'nın şiirlerini yeşil defterden okuduğundan emindi. Gece Hamburg'dan Frankfurt'a K'nın döndüğü trenle döndüm. Bahnhof'tan çıkıp onun gibi Kaiserstraße'de yürüdüm ve seks shoplarda oyalandım. Bir haftada Melinda'nın yeni bir kaseti gelmişti. Arkadaşımın vurulduğu yere gelince durdum ve farkında olmadan kabul ettiğim şeyi İlk defa açıkça kendi kendime söyledim. O yere düştükten sonra katili, K'nın çantasından yeşil defteri alıp kaçmış olmalıydı. Bir haftalık Almanya seyahatimde her gece saatlerce K'nın bu şiirler için tuttuğu notları, Kars anılarını okumuştum. Şimdi tek avuntum, kitaptaki uzun şiirlerden bir tanesinin Kars'ta bir televizyon stüdyosunun video arşivinde beni beklediğini hayal etmekti. İstanbul'a döndükten sonra bir süre her gece devlet televizyonunun kapanış haberlerinde Kars'ta havanın nasıl olduğunu dinledim. şehirde nasıl karşılanabileceğimi hayal ettim. Kaan'ınkine benzer 1,5 günlük bir otobüs yolculuğundan sonra bir akşam üstü Kars'a geldiğimi, elimde çanta, ürkek ürkek yürüdüğü karlı kaldırımlarda onun gibi uzun uzun yürüdüğümü, 4 yılda Yeşil Yurt lokantası sefil bir birahaneye çevrilmişti, söylemem. Bu kitabın okurlarına benim de ağır ağır onun bir gölgesi olmaya doğru gittiğimi düşündürmesin. Kaan'ın da arada bir ima ettiği gibi, bendeki şiir ve hüzün eksikliği yalnız bizi birbirimizden değil, onun kederli Kars şehrini, benim gördüğüm yoksul Kars şehrinden de ayırıyordu. Ama bizi birbirimize benzeten ve bağlayan kişiden söz etmeliyim şimdi. İpek'i o akşam belediye başkanının benim için verdiği yemekte ilk gördüğümde duyduğum baş dönmesinin rakıdan kaynaklandığına, ipin ucunu kaçırıp ona aşık olma ihtimalimin bir abartı, Kaan'a o gece hissetmeye başladığım kıskançlığın da gereksiz olduğuna gönül rahatlığıyla inanabilmeyi ne çok isterdim. Kaan'ın anlattığından çok daha az şiirsel olan sulu bir kar, gece yarısı Karpalas Oteli'ndeki penceremin önünden çamurlu kaldırımlara yağarken, arkadaşımın tuttuğu notlardan İpek'in bu kadar güzel olduğunu neden çıkaramadığımı kendime kim bilir kaç kere sordum. Bir içgüdüyle ve o günlerde içimden sık sık geçen ifadeyle, tıpkı K gibi çıkardığım bir deftere yazdıklarım, okuduğunuz kitabın başlangıcı olabilir. K'dan ve onun İpek'e duyduğu aşktan kendi hikayemmiş gibi söz etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Dumanlı aklımın bir köşesiyle de kendimi bir kitabın ya da yazının iç sorunlarına kaptırmanın, aşktan uzak durmanın tecrübeyle edinilmiş bir yol olduğunu düşünüyordum. Sanıldığının aksine, insan isterse aşktan uzak durabilir. Ama bunun için hem aklınızı çelen kadından, hem de sizi o aşka kışkırtan üçüncü kişinin hayaletinden kurtulmanız gerekir. Oysa ben İpek'le ertesi gün öğleden sonra, Yeni Hayat Pastanesi'nde K'dan söz etmek için çoktan sözleşmiştim bile. Ya da K'dan söz etmek istediğimi ona açtığımı sanıyordum. Bizden başka kimsenin oturmadığı pastanede, aynı siyah beyaz televizyon Boğaz Köprüsü'ne karşı kucaklaşan iki aşığı gösterirken, İpek bana K'dan söz etmesinin hiç de kolay olmadığını anlattı. İçindeki acıyı ve hayal kırıklığını ancak onu sabırla dinleyecek birisini açabilirdi ve bu kişinin Kaan'ın şiirleri için ta Kars'a gelecek kadar yakın bir dostu olması için rahatlatıyordu. Çünkü K'ya haksızlık etmediğine beni ikna ederse, içindeki huzursuzluktan biraz olsun kurtulacaktı. Ama benim anlayışsızlığımın onu üzeceğini de ihtiyatla söyledi. Üzerinde, ihtilal sabahı K'ya kahvaltı verirken giydiği kahverengi uzun etek ve yine kazağın üstünden takılmış eski moda kalın kemer, Kaan'ın şiir notlarında okuduğum için onları hemen tanıyordum. Yüzünde ise Melinda'yı hatırlatan yarı hırçın, yarı kederli bir ifade vardı. Onu dikkatle, uzun uzun dinledim.